Ayrım 5.
Hegel'in Phänomenologia de l'Esprit yazılışı P H E N O M E N O L O G E D E L E S P R I T. Altı eserinin yayınlandığı 1813 tarihi yeni dünya görüşünün kurulmasında temel rolü oynamıştır. 19. yüzyılın Saint-Simon yazılışı S-T-S-I-M-O-N, Proudhon yazılışı P-R-O-U-D-H-O-N, Freud yazılışı F-O-U-R-I-E-R gibi sosyalist düşünürleri Marx'tan önce ağır sanayi çağının getirdiği yeni sosyal sorunları ortaya koymuşlar ve bunlara çözüm yolları bulmaya çalışmışlardır. Öte yandan unutmamak gerekir ki Marksizm yalnızca Marx'ın eseri değildir. Marx birçok eserlerini Engels ile birlikte yazmıştır. Sadece Marksist dünya görüşü bu sayılan düşünce sistemlerinden esinlenmiş, ancak bu sistemleri birbirleriyle tamamlayarak bir sentez yapmaya, yepyeni ve orijinal bir dünya görüşü getirmeye çalışmıştır. Bu dünya görüşünün felsefi temeli diyalektik materyalizmdir. Bunu kısaca açıklayalım. Diyalektik materyalizmin tarihe ve insan ilişkilerine uygulanması Marksist görüşün toplum ve insan anlayışını ortaya koyar. B. Diyalektik materyalizm. Tüm felsefe okullarının çözümlemeye çalıştıkları temel sorun ruh ve düşünce ile madde ve doğa arasındaki varoluş yönünden ilişkinin ne olduğunu belirlemektir. Düşünce ile madde, doğa ile ruh arasında varoluş sırası yönünden bağlantıyı belirleme sorunu ise evrendeki temel unsurun ruh ve düşünce mi yoksa madde ve doğa mı olduğunun açıklanmasıdır. Ruhun maddeden önce var olduğunu, başka bir deyimle evrende temel unsurun manevi bir değere sahip ruh olduğunu savunanlar, evrenin ve dolayısıyla maddenin üstün bir ruh tarafından yaratıldığı sonucuna varırlar. Ruh ile madde ilişkisini bu biçimde yorumlayan düşünürler felsefede idealist okulu meydana getirirler. Bunlara göre tek gerçek ruhtur. Madde bu ruhun bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Ruh bağımsız, yaratılmamış tek gerçek olarak kabul edilmekte, buna karşılık bu üstün ruhun yarattığı bir eser olan maddenin gerçek, bağımsız, asli bir varlığa sahip olmadığı düşünülmektedir. Bu idealist felsefe görüşüne karşı maddeyi, doğayı varoluş sırasında temel unsur olarak kabul edenler materyalist felsefe okulunu meydana getirirler. Materyalist felsefe maddeye gerçek, bağımsız, asli bir varlık, nitelik tanır. Materyalistlere göre manevi ve spiritüel nitelikteki olaylarda dahil olmak üzere evrende ola gelen tüm olaylar tek gerçek olarak kabul edilen maddenin çeşitli ve değişik görünümünden başka bir şey değildir. Duyularla algılanan maddi dünya tek gerçektir. Düşünce ne denli yüce, kutsal sayılırsa sayılsın, maddi organik bir organın yani insan beyninin bir eseri olmaktan öteye gidemez. İşte materyalist felsefe çok kısa ve genel olarak birkaç cümle içinde özetlemeye çalıştığımız bu temayı işler. Marx, kökleri çok eski devirlere uzanan materyalist görüşe Hegel'den aldığı diyalektiği uygulayarak ona yeni bir anlam ve nitelik kazandırmıştır. Diyalog, diyalektik ise çok eski sözcüklerdir. Diyalektiği ilk kullanan ve ona ilk anlamını veren Platon olmuştur. Diyalog, birbirleriyle çelişen düşüncelerin çatışması, çarpışması sonucunda düşünceyi bu çelişkilerin ötesine geçerek bu birbirine zıt düşünceler arkasında saklı olan objektif gerçeği bulmaya yönelten bir yoldur. Her bilimsel tartışma, bilimsel alanında gerçeği bulmak için harcanan her çaba, birbiriyle çatışan, birbirine zıt görüşleri karşı karşıya getirir. Bu inkar edilemeyen bir gerçektir. Ancak burada bir soru hatıra takılmaktadır. Düşünceler arasında neden bir uyum yoktur da sürekli bir çelişme, çatışma vardır? Bu konuda iki görüş ileri sürülebilir. Bir görüşe göre düşünceler arasında kendini gösteren bu çelişkilerin nedenini insanların düşünürken hata yapmalarında, insan akıl ve zekasının objektif gerçeği bulma konusunda yetersiz olmasında aramak gerekir. Eğer insanlar çok daha akıllı olsalardı, çok daha yetenekli, ileriyi görme ve anlama gücüne sahip olsalardı, objektif gerçeği hemen bulup ortaya koyabilirlerdi. Ve düşünceler arasında çelişkilere ve çatışmalara yer kalmazdı. Böylece çelişik görüşler insan düşüncesinin gerçeği ilk hamlede erişememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Düşünceler arasında kendini gösteren çelişkilerin ve çatışmaların kökünü insanın ve insan düşüncesinin yetersizliğinde aramak gerekir. İnsan düşüncesini üstün ve ölümsüz, yaratılmamış, her yerde her zaman aynı olan hareketsiz bir objektif gerçeğin var olduğu kabul edilmektedir. İnsanların düşünceleri arasındaki çelişkiler ve çatışmalar bu objektif gerçeğin yavaş yavaş ortaya çıkmasına hizmet ederler. Bu görüş metafiziğe dayanan bir düşünce biçimidir. Buna karşıları sürülen ikinci bir görüşe göre birbiriyle çelişen ve çatışan düşüncelerin çok daha derin ve başka bir kaynağı temeli vardır. Bu çelişkilerin kaynağı subjektif olmaktan çok objektiftir, gerçektir. Şöyle ki her şey kendi içinde, kendiyle çelişen, kendine zıt bir kuvvet içerir. Mutlak nitelikte ve değerde tek bir gerçek yoktur. Gerçek denilen şey değişik ve birbirine zıt biçimlerde ortaya çıkar. Bu durumda ilk hamlede gerçeği bulamayan insan için yavaş yavaş çelişkileri, çatışmaları çözümleyerek hareket halinde olan gerçekleri ortaya koymaya çalışmaktan başka çıkar yol yoktur. Böylece çelişik görüşler gerçeği bulma yolunda bir inceleme, araştırma yöntemi olmaktadır. Modern çağda Hegel, diyalektiğe daha geniş bir anlam vererek onu felsefenin ve gerçeğin temeli yapmıştır. Hegel, idealist felsefe okulu düşünürlerindendir. Hegel'e göre mutlak değere sahip tek gerçek vardır, o da manevi nitelikteki idi, düşüncedir. Zaman içinde değişik devirlerde ortaya çıkacak tek gerçek bu düşüncedir. Zaman içinde gelişme sürecinde düşünce doğanın, maddenin ve insanlık tarihinin birbirini izleyen gelişme, olgunlaşma devrelerinin ifadesini bulmakta, varlığını ortaya koymaktadır. Tarih içinde düşüncenin gerçekleşmesini sağlayan ve birbirini izleyen devreler, belirli bir olgunlaşma kuralına uygun olarak gelişir. Bu gelişme ve olgunlaşma kuralının üç devresi vardır. Bunlar tez, antitez ve sentez devreleridir. Düşüncenin zaman içinde belli bir andaki durumu kendi karşısına kendisiyle çelişen, kendisine zıt bir düşünce çıkarır ve böylece kendi antitezini yaratmış olur. Bu şekilde ortaya çıkan çelişik durum ise sentez safhası ile sona erer. Diyalektik, zıtların daha yüce bir birlik içinde birleşmek üzere yek diğerinden doğduğu bir ilerlemeyi açıklar. Bu ilerlemeyi sağlayan dönemler tez, antitez ve sentez dönemleridir. İlk tez, ilk doğrulama, ilk teyit zorunlu olarak kendine zıt olanı, kendini reddedeni yani antitezini doğurur. Bu antitez de yine zorunlu olarak sentezi yaratır. Sentez reddin reddidir. Sentez, tez ile antitezin birbirleri içinde eridiği ve uzlaştığı son ve yüce sonuçtur. Ancak tez ve antitezin sentez içinde vardıkları uzlaşmanın karşılıklı ödün ile ilgisi yoktur. Tez ve antitez kendilerinden hiçbir şeyi kaybetmezler. Aksine her biri sentez içinde kendi gerçeğini bulur. Ancak böyle bir gelişme çelişkileri aşarak onları ortadan kaldırır. Diyalektik gelişme içinde en verimli ve en önemli dönem antitez dönemidir. Çünkü antitez sayesindedir ki tez dönemi aşılarak bir senteze ulaşmak olanağı doğar. Bu ise diyalektiğin içinde devrimci, otodinamik bir ögün varlığını gösterir. Düşünce ancak şiddetli krizler sonucunda gelişebilme olanağını bulmaktadır. Düşüncenin geçirdiği gelişme devreleri içinde bu krizlerden her biri yeni bir devrenin, ileriye doğru yeni bir atılımın doğması için gerekli koşuldur. Hegel, diyalektiği ile klasik idealist felsefeye önemli bir yenilik getirmiştir. Hegel'e gelinceye kadar düşünceler dünyası özü ve niteliği bakımından hareketsiz bir dünya olarak kabul ediliyordu. Hegel, diyalektiği ile düşünceler dünyasında da bir gelişme olabileceğini ortaya koymuştur. Diyalektik, yalnızca bir muhakeme biçimi olmayıp bir varoluş felsefesi olarak ortaya çıkmakta, gerçeğin ancak ve ancak çelişkiler arasından doğabileceği ileri sürülmektedir. Buna göre birbirini reddeden, birbirine zıt olan şeyler birbirlerini yok etmemekte, aksine birbirleri sayesinde var olabilmektedir. Herhangi bir şey, her zaman o şeyin zıttı olan kavramla birlikte düşünülür. Hayat ölüme oranla, beyaz siyaha oranla bir değer ifade eder. Her tez kendi antitezini yaratır. Fakat tez ve antitez zıtlaşması, çelişkisi yalnızca sözde ve mantıkta kalmaz, aynı zamanda gerçek bir mücadeleyi ifade eder. Bu mücadelenin sonucu bir sentezdir. Ne var ki sentezde ortaya çıktığı andan başlayarak bir tez halini alır ve yeni bir antitezin ortaya çıkmasını sağlar. Bundan da yeni bir sentez doğar. evrende yalnızca bir tekrar edile gelme olayını kabul eden geleneksel düşünce karşısında birbirini izleyen atılımlarla ilerlemeyi ve yenileşmeyi kabul eden diyalektiğin düşünce tarihinin önemi büyük olmuştur. Diyalektik ile zaman ve tarih kavramları birer gerçek olarak ön plana çıkmıştır. Şöyle ki, tarih aynı şeylerin değişik zamanlarda tekrar edile gelmesi değildir. Tarih, çelişkileri çözümleyen, yeni çelişkiler doğuran bir gelişme ve ilerlemeyi ifade eder. Marx, Hegel'in idealist felsefesinden aldığı diyalektiği materyalist felsefeye uygulamış ve kendi deyimiyle baş aşağı duran diyalektiği ayakları üzerine dikmiştir. Şöyle ki, klasik materyalizm mekanik bir materyalizmi ifade etmekteydi. Buna göre evren atomlardan meydana gelmişti, evrenin değişik görünümleri ve evrende cereyan eden çeşitli değişik olaylar bu atomların kendi aralarında çeşitli değişik birleşimler oluşturmaları sonucu ortaya çıkmaktaydı. Evrende kendini gösteren değişimler bu atomların birleşmelerinden meydana gelen değişikliklerden başka bir şey değildi. Dünyanın belli bir anda bir önceki zaman parçasına oranla değişik bir görünüşte olması bu atomlar arasında yeni bir birleşimin meydana geldiğinin işaretiydi. Bu durumda zaman kavramının bir anlamı kalmamakta, zaman bir hayal, bir varsayım olmaktan ileriye gidememekteydi. Çünkü geçen an ile onu izleyen an arasında yeni hiçbir şey yoktu. Yalnızca aynı maddenin değişik bir biçim altında kendini göstermesiydi. Öte yandan atomların sayıları da sonsuz olmadığından bu atomların aralarında meydana getirecekleri birleşimlerin de sayısı sonsuz değildi. Bundan çıkan sonuç şuydu. Yeteri kadar uzun bir sürenin geçmesiyle evrenin evvelce geçmiş olduğu bir devreden tekrar geçme olanağı vardır. Bu ise ezeli geriye dönüş felsefesidir. Başka bir deyimle evrende ilerleme, gelişme yoktur. Yalnızca sonsuz bir tekrar edile gelme olayı vardır. Diyalektiği materyalist felsefi uygulanması ile maddenin yukarıda söylenenlerden değişik bazı özelliklere sahip olduğu kabul edilmiştir. Bir defa madde ölümsüzdür, sonsuzdur, yaratılmamıştır, kaybolmaz. İkinci olarak madde özü esası bakımından sürekli hareket halindedir. Maddenin kendine özgü enerjisi vardır. Üçüncü olarak maddenin bu hareketi yeni bir şeyin doğmasını sağlamayan bir tekrar edile gelme hareketi değildir. Bu hareket gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayan bir olaydır. Maddenin özü itibariyle hareket halinde olduğu kabul edilmekle hareket ve enerji maddenin bir niteliği olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyimle hareket maddeyi belirleyen bir nitelik, ondan ayrılması olanaksız bir özellik olarak kabul edilmektedir. Hareketsiz madde olmayacağı gibi madde olmadan da hareketin enerjinin ne olduğu konusunda bir fikir edinilebilmesi de olanaksızdır. Bu hareketin enerjinin niteliği nedir? Diyalektif materyalizm, klasik materyalizmden farklı olarak hareket halinde bulunan maddenin bu hareketi sırasında türü, cinsi bakımından kalitatif değişikliğe uğradığını savunur. Diyalektik materyalizme göre hareket ilerlemeyi, gelişmeyi ifade eder. Bu hareket sayesinde madde sürekli bir değişme halindedir. Bu değişme yenilik doğuran, daha gelişmiş şekiller yaratan bir değişmedir. Maddedeki bu hareketin, bu enerjinin kaynağı nedir? Hareket eşyanın dışındaki bir motörden, bir itici güçten gelmez. Maddenin sahip olduğu enerjinin kaynağı maddenin içindeki iç çelişkiler ve çatışmalardır. Bu iç çatışmalar, birbiriyle çelişen iç güçler her maddenin özünde vardır. Bu çelişkiler ve çatışmalar bir senteze, bir çözüme doğru giderken maddeyi harekete geçirirler. Bu hareket sayesinde türü, cinsi bakımından bir önceki maddeye oranla değişik yeni maddeler doğar. Bu nasıl olur? Hareket yani maddenin özünde var olan ve birbiriyle çatışan çelişik güçler belli bir noktaya kadar maddenin içinde kantitatif bir değişiklik, nicelik değişikliği bir çoğalma ya da bir azalma yaratır. Fakat bu kantitatif değişiklik söz konusu maddenin niteliği ile belirlenmiş olan sınırı aşarak devam ederse bu bir kalitatif değişiklik yani nitelik değişikliği biçimini alır. Bu takdirde ani bir sıçrama, atlama bir ani olarak yeni ve değişik nitelikte bir maddenin doğuşuna şahit olunur. Madde özünde bir değişikliğe uğramış ve eski madde tamamen değişik yeni bir madde niteliğini almıştır. Bu kantite değişikliğinden kalite değişikliğine geçişi ilk defa Hegel ortaya koymuş, idealist felsefesini uygulamış, kantite değişikliğinden kalite değişikliğine geçişi düşüncenin geçirdiği devreler olarak kabul etmiştir. Marx ise bunu maddeye uygulamıştır. Doğada meydana gelen tüm kalitatif değişiklikler kantitatif değişikliklerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Örneğin oksijen ile azotun değişik kantitelerde meydana getirdikleri bileşim değişik nitelikte maddeler yaratır. Bunun gibi sermayesi belirli bir sınırı aşan işçi kapitalist olur. İşte Marksizm, yeryüzündeki gelişmeyi ani ve sert sıçramalar ve atlamalarla meydana gelen kalitatif değişikliklerle açıklar. Cansız maddenin içinde oluşan böyle bir gelişme sonucunda canlı madde doğmuş ve aynı biçimde canlı madde içindeki gelişmelerle bilinç, ruh, vicdan meydana gelmiştir. Doğayı sürekli bir hareket, değişme, yenilenme ve gelişme halinde kabul eden diyalektik materyalizm, çeşitli olayların karşılıklı ilişkilerinin ve bunların birbirleri üzerinde etkilerinin incelenmesini yeterli görmez. Aynı zamanda bu olayların kendi içlerindeki hareketlerin, değişme ve gelişmelerin meydana geliş ve kayboluşlarının da incelenmesi gerektiğini savunur. Sosyal ya da doğal bir durumu ve olayı anlayabilmek için o durumu ve olayı o andaki şekliyle incelemek yeterli değildir. Önemli olan bunların içindeki güçlerin hangileri olduğunu kavramak, çatışmaların, çelişkilerin hangi güçler arasında cereyan ettiğini bulmak ve bundan da bu durum ve olayın gelecekte alacağı şekil ve niteliği ortaya koymak gerekir. Gelişme birbiriyle çatışan güçler arasındaki ilişki olduğuna göre bu güçlerin hangileri olduğunu bilmeden, bunları belirlemeden herhangi bir şeyin gelecekte alacağı şekli belirleme olanağı yoktur. Her şeyin bir olumlu ve bir olumsuz yönü, bir geçmişi ve bir geleceği vardır. Her şeyde kaybolan ve gelişen unsurlar vardır. Önemli olan da bunların belirlenebilmesidir. Kısaca diyalektik materyalizm, evrenin sürekli bir değişme ve gelişme halinde olduğunu, bu gelişme ve değişmenin sert ve ani olarak kendini gösterdiğini ve bu değişiklik ve gelişmelerin maddenin özünde var olan çelişik güçler nedeniyle meydana geldiğini savunur. Marksizm diyalektiği 3 değişik alana uygulamıştır. Bir defa diyalektik yani hareket felsefesi bir bütün olarak doğadaki olayların açıklanmasında kullanılmıştır. Doğa gerek canlı gerek cansız dünya kendi içindeki çelişen güçler arasındaki mücadelelerin sonucunda gelişir. Böyle olunca doğa bilimlerinin amacı bu diyalektik gelişmeyi bulmaktır. Doğada mutlak değere sahip değişmeyen bir gerçek yoktur. Bilim zıt akımların çarpışması sonucu ortaya çıkan gerçeklerle zenginleşir. Her bilim nisbidir ancak bu karamsar bir görüşte değildir. Çünkü bu nisbi bilimin ötesinde mutlak bir niteliğe sahip olmasa bile daha tam, daha mükemmel bir bilim düzeyine erişebileceği kabul edilmiştir. Diyalektiğin uygulandığı ikinci alan insanlık tarihidir. Marksizm insanlık tarihini sosyal sınıflar arasındaki mücadelenin tarihi olarak görür. Birbirleriyle çelişen sosyal sınıflar arasındaki mücadele geçmiş ile gelecek arasındaki mücadeleyi ifade eder. Bu mücadele, teknik alanda kaydedilen ilerlemeler sonucunda eskiyen bir üretim gücü ile tarihsel gelişmenin ortaya çıkarttığı yeni üretim gücü ve bunların doğurduğu üretim ilişkileri arasındaki çatışmadır. Eski üretim gücüne bağlı tutucu sınıf ile yeni üretim tekniğinin gereklerinin uygulanmasını isteyen ilerici sınıf arasındaki bu mücadelenin ilerici sınıf lehine sonuçlanacağı ileri sürülmüştür. Burada da mücadele bir sentezle sonuçlanır. Tıpkı doğadaki olaylarda olduğu gibi. Ancak sosyal olaylarda senteze ulaşmak için iradesinin katkısına da ihtiyaç vardır. Bu müdahalede de devrim biçiminde kendini gösterir. İnsanlık tarihi senteze ulaşmış çelişkilerin, çözümlenmemiş krizlerin, mücadelelerin kronolojik bir toplamı da değildir. Marksizm iyimserdir, tarih insanları daha iyiye doğru yöneltmektedir. Son olarak diyalektik 19. yüzyıl olaylarına uygulanmıştır. Marx içinde yaşadığı devrin kapitalist toplum düzenini eleştirerek olayları diyalektik açıdan incelenmiştir. Buna göre o dönemdeki sınıflar arasındaki mücadele tez safhasındadır. Antitez proletarya diktatörlüğü ile sentezde komünist toplum düzeni içinde gerçekleşecektir. Ancak bu sentezde doğduğu andan itibaren tez olacak, kendi antitezini yaratacak ve gelişme tarihsel oluş içinde sürüp gidecektir. 2. İnsan, toplum, devlet ve özgürlük anlayışı. A. İnsan, toplum ve devlet anlayışı. Klasik materyalist düşünce içinde insanın belirli, ayrıcalıklı özel bir yeri yoktur. İnsanın yeryüzüne gelmesi tesadüflere bağlı bir olaydır. Evreni oluşturan kimyasal atomlar ve moleküller arasında meydana gelen bir bileşim bazı değişik özellikler göstermiş ve insanın doğmasına yol açmıştır. Ancak bu değişik birleşim özelliklerin oluşması tamamen tesadüfe bağlı olarak cereyan ettiğinden, insan doğada meydana gelen diğer herhangi bir olaydan daha fazla objektif bir değere sahip değildir. İnsanın ortaya çıkmasını sağlayan tesadüf yine insanın yok olmasına neden olabilir ve hiçbir üstün güç tarafından yönetilmeyen evren, insanın varlığından ya da yokluğundan habersiz tarih içindeki yoluna devam edecektir. İşte klasik materyalist görüş insanın yeryüzündeki yerini böyle belirlemiştir. Marksist düşünce ise bu görüşü benimsememiş, insancı bir görüş ileri sürmüş, doğa içinde ve karşısında insana ayrıcalıklı ve hatta yarı tanrısal bir yer vermiştir. İnsanın doğa içinde bu ayrıcalıklı üstün yere sahip olması, onun çalışan bir varlık, homo faber olmasından ileri gelir. Çalışan insan, işi ve emeği ile maddeyi değiştirme olanaklarına sahiptir. Bu nedenle Marksist düşüncede işe, emeğe, çalışmaya son derece önemli bir yer verilir. İnsanı insan yapan işi ve çalışmasıdır. İnsan işi, çalışması ile hayvan türlerinden ayrılır. Hayvanlar pasif bir biçimde kendilerini doğanın koşullarını uydururlar ve yaşamlar için gerekli ve zorunlu olanı doğadan hazır bir biçimde sağlarlar. Yaşamlarını böylece sürdürürler. Oysa insan aktif bir biçimde bilinçli ve sonuçlarını düşünerek doğayı kendine, kendi ihtiyaçlarına cevap verecek biçime sokar. Doğayı bilinçli bir biçimde değiştirmeleri sonucu insanlar yalnızca yaşayabilmeleri için gerekli olanakları sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda çalışmaları için gerekli araçları üretmiş olurlar. Çalışmanın işin temel özelliği insanın yaşamı için gerekli, yiyecek, giyecek, barınak gibi maddi eşyaları sağlamak amacı ile iş araçları yapması ve bunlar aracılığı ile doğayı, maddeyi değiştirmesi ve giderek doğa güçlerine hakim olabilmesidir. İnsan kendi icadı olan araçlarla doğayı işleyerek onun görünümünü değiştirebilmekte, maddeyi işleyerek onu kendisi için yararlı olacak biçimlere sokmaktadır. İnsan çalışarak kendi kendini yapmakta, emeği ile kendi varlığını, kendi içinde saklı kalmış gücünü ortaya koyabilmektedir. İnsanı insan yapan işi, çalışması emeğidir. İnsan çalışarak fikri gelişmesini de sağlar. Düşünme yeteneği insana üstün bir güç tarafından bahşedilen bir özellik değildir. Sadece emek harcayarak ve çalışarak bir şeyler yaratma olanağının gelişmesidir. İnsan ancak çalışması ile doğaya hakim olabilmekte, determinizm zincirini kırabilmektedir. Her ne kadar insan maddenin diyalektik gelişmesinin bir eseri ise de emeği ile doğaya hakim olabilmekte ve doğa karşısında bağımsızlığını kazanabilmektedir. İnsanı ve insan topluluklarını yaratan unsur iştir, çalışmadır ve maddi değerler üretimi aynı zamanda sosyal evriminde temelidir. Maddi değerler üretirken insanların doğa ile ve diğer insanlar ilişkileri söz konusu olur. İnsanların doğa ile ilişkileri üretim güçleri ile belirlenir. Üretim süreci içinde insanların karşılıklı ilişkileri ise üretim ilişkilerini oluşturur. Üretim güçleri iş araçlarıdır. İnsanlar bu araçlar aracılığı ile doğa üzerinde etkili olmaya,